Ayrım 7. Şeytanın Müridi. Glenn Mead. Sayfa 78. 12. kısım. Müritle ilgili alınan bir ihbarı değerlendirmek üzere kovalamaca yaparak Philadelphia'da bir haftayı boşuna geçirmiştim. Kaldığım motelden David'i arayıp ertesi gün öğlen saatlerinde evde olacağımı söyledim. Yani şükran gününde evde olacaktım. Ayrıca hangi gerekçeyle olursa olsun bayram tatilimi mutlaka kullanmak istiyordum. Günde 18 saat çalışıyordum. Müritin peşinden koşup durmak beni yorgun düşürmüştü. Bu yüzden de David'le ve Megan'la birazcık birlikte olmak istiyordum. Ama ertesi gün Philadelphia'dan eve arabamla giderken yorgunluktan perişan bir halde olduğumdan direksiyonun üzerine yığılıp uyuyakalmıştım. Gözümü açtığımda hatırladığım ilk şey deliler gibi çalan bir korna sesi olmuştu. Daha neye uğradığımı anlayamadan gümüş renginde bir tırın üzerime doğru mermi hızıyla geldiğini gördüm. Öleceğimi düşündüm. Direksiyonu tüm gücümle sağa kıvırdım. Bütün gücümle frene bastım, yana savrularak durdum. Ellerim titredi, ölümden kıl payı kurtulmuştum. Araba yolun ters tarafına sürüklenmişti. Doğru tarafa geçeceğim diye kendimi tehlikeye atmak istemiyordum. Arabayı yolun kenarına çektim, koltuğu arkaya yatırdım. Gözlerimi kapar kapamaz uyuyup kalmışım. Uyandığımda 3 saat geçmişti. Derken sonunda eve vardığımda David'in arabasını evin önünde göremedim. Yazlık eve girdiğimde Megan'ı da göremedim. Şükran günü için hazırladıkları yemek mutfak masasının üzerinde bayatlamış bir halde duruyordu. Atölyeye baktım ama orada da kimse yoktu. Masanın üzerindeki telefonu kaldırıp David'i cep telefonundan aradım. Ama gün boyu olduğu gibi yine sesli mesaj servisi çıktı. Akşam saat 6 olmuştu ama David ile Megan ortalıkta yoktu. Endişelenmeye başlamıştım. Ortalıktan yok olup bana haber vermemek David'in yapabileceği bir şey değildi. Tek bir açıklama olabilirdi. O da belki samimi arkadaşlarından birini görmeye gitmişti. Cebinin de ya şarjı bitmişti ya da bulunduğu yer kapsama alanı dışındaydı. O yüzden ona ulaşamıyordum. Bir saat sonra Lou beni telefonla aradı. "Neredesin Kate?" dedi. "Yazlık evdeyim. David'i ve Megan'ı bekliyorum. Gelsinler de bir an önce yemek yiyelim diyorum ama sırra kadem basmışlar. Neredeler bilmiyorum." "Hey, baksana şükran günün kutlu olsun. Beni şükran günü için mi aradın?" Lou'nun ikircikli bir hali vardı. "Kate, eve gelebilir miyim? Ben yakında bir yerdeyim, müsait misin?" Ansızın içimde kötü bir his belirdi. "Hayrola, kötü bir şey mi var?" "Gelince söylerim Kate, birazdan oradayım." Lou bunu gizemli bir ses tonuyla söyleyip telefonu kapatmıştı. Lou yazlık evin kapısını çaldığında ben de artık David ile Megan'ın başlarına bir şey geldiğine inanmaya başlamıştım. Lou'nun kireç gibi olmuş yüzünü görür görmez haklı olduğumu anlayıverdim. Lou elini hafifçe omzuma koydu. "Kate, bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama artık ne biliyorsam onu söyleyeceğim. Buradan 6,5 kilometre ötede kullanılmayan bir taş ocağı var. Birkaç genç orada trekking yaparlarken yetişkin bir erkek ile genç bir kızın cesedine rastlamışlar. Cüzdanından çıkan sürücü ehliyetinden adamın David olduğunu anlamışlar. Cüzdanda bir de genç bir kızın resmi varmış. Öldürülen genç kıza benziyormuş. Ben de cesetleri biraz önce gördüm. Cesetleri Megan ile David'e ait olduklarından tamamen eminim ve biraz önce de David'in yakılmış arabasının yakınlarda bulunduğunu öğrendim. Olay yerindeki kanıtlardan ve öldürülme şekillerinden bunun müritin işi olduğu hemen anlaşılıyor. Çok üzgünüm Kate. Dizlerimin bir anda çözülüverdiğini, elimi ağzıma götürüp boğuk bir sesle hayır diyerek çığlık attığımı anımsıyorum. Lou'nun kollarına yığılıverdim. Her şey gözümde bulanıklaştı. Gözyaşlarım, acım, üzüntüm bulanıklaştı. Derken bütün vücudumun hissizleştiğini fark ettim. Ertesi sabah David ile Megan'ın kimlik tespitini yapmam gerekmişti. Kimlik tespiti sırasında acıdan öleceğimi sanmıştım. Yüzleri tanınabilecek haldeydi ama bedenleri parçalanmış ve yakılmıştı. Suç mahallindeki kanıtlar ve cinayetin işlenme tarzı hep müriti işaret ediyordu. Cinayet yöntemi kısmen yakılmış ve iç organları boşaltılmış cesetlerde siyaha boyanmış tahtadan aç, bu cinayetin adresi olarak müriti gösteren işaretlerdi. Ancak bu kez bu cinayette iki anlaşılmaz tutarsızlık bulunmuştu. Cesetlerin tam ortasına konulacağına haç Meghan'ın ayak ucuna bırakılmıştı ve David kafasına iki el ateş edilerek öldürülmüştü. Gamal sorgulaması sırasında hiçbir suçlamayı kabul etmemişti ve tutarsızlıklara hiçbir açıklama getirilememişti. Adeta trans halinde polis morgundan çıktım ve arabama binerek Angel Körfezi'ne gittim. Vardığımda sis basmıştı. Arabayı evin önüne park edip silinmek üzere olan bir izi takip ederek plaja vardım. Burası Meghan'la ve David'le arada sırada yürüyüş yaptığımız yerdi. O güzel hatıraların acısıyla kumların üzerinde yürümeye başladım. Üzüntü içindeydim. Istıraptan yanıp tutuştuğum bir sırada sislerin arasından Meghan'ın sesine benzer bir ses işitir gibi oldum. Sanki birbirimize komik bir fıkra anlatmışız da kıkır kıkır gülüyormuşuz gibiydi ve sanki David de bizimle birlikte kahkaha atıyordu. En sonunda bu sesler dayanılmaz bir hal aldılar. Kumların üstüne diz çöktüm ve ikisinin adlarını gırtlağım parçalanana kadar avazım çıktığı kadar haykırdım. Müriti yakalamanın bedelini kendi hayatımla ödeyecek bile olsam bunu büyük bir zevkle yapmaya yemin ettim. Çünkü o anda hayatımın benim için hiçbir anlamı kalmamıştı. David ile Meghan kesinlikle benim yüzümden öldürülmüşlerdi, bundan emindim ve kendimi ne kadar zorlarsam zorlayayım, suçluluk duygusundan bir türlü kurtulamıyordum. Her şeyi göze alarak bir karar vermiştim ve işte onların benim yüzümden öldürülmelerinin nedeni olarak da bu kararı görüyordum. Medyada Müret'in önceki 6 ayda işlediği cinayetlerle ilgili onlarca rapor yayınlanmıştı ve ben de soruşturmanın başında olduğumdan adım bu raporlarda hep birinci sırada geçmişti. Özellikle de Washington Post gazetesinde 3 hafta önce çıkan haberi hiç unutamıyordum. FBI uzman ajanı Catherine Moore'un toprak altından çıkarılan cesetlerden sağlanan bulgularla şeytanın müridinin yani bu ülkenin en tehlikeli seri katilinin çevresindeki çemberin daralmakta olduğunu söylemektedir. Ama aslında soruşturmamız yerinde sayıyordu. Bu sırada müritin kafasını karıştırıp onu tereddüte düşürmek için kendi aramızda kıç üstü oturtmak faktörü olarak adlandırdığımız şeyi deneyerek onu caydırmak aklıma gelmişti. Washington Post'a ve bazı televizyon kanallarına yanıltıcı mülakatlar verip soruşturma ekibimizin bir kanıtın peşinde olduğunu, bu kanıtı ele geçirdiğimizde müriti yakalamamızın an meselesi olacağını söyledim. Bu kanıtın Virginia'da bir mezarlıkta olduğunu, burada gömülü olan müritin kurbanlarının mezarlarının açılabilmesi için önümüzdeki günlerde mahkemeye başvuruda bulunacağımızı açıkladım. Ayrıca eğer cenazeler iyi durumdaysa ve beklediğimiz kanıtlara da ulaşabilirsek, o zaman cinayetlerin sırrını çözebilmemiz tamamen kolaylaşacak dedim. Bütün bunların müriti çok yoğun bir strese sokacağını düşündük. Sürekli olarak endişe duyacak, bir an bile yerinde duramayacaktı. Cesetlerin ne durumda olduğunu hep merak edecek, acaba geride onu ele verecek bir ipucu bıraktı mı bırakmadı mı diye kendine sorup duracaktı. Her şeyin ötesinde mezar açılırken onun oralarda dolaşmasını umuyorduk. Katillerin kurbanlarının mezarlarını ziyaret etmeleri bilinen bir şeydi. Bunun yanı sıra gazetelerde çıkan mezarın açılma haberi üzerine merakı uyanmış olabilirdi. Bu nedenle mezarlık yakınlarından gelen geçen herkesin video kameralarla görüntülerini almaya karar verdik. Mezar açılırken mezarlık yakınındaki semte yerleştirdiğimiz 35-40 kadar sivil polis etrafı kontrol ediyordu. Gözetleme işi tam 4 gün sürdü ama aldığımız görüntülerden hiçbir şey çıkmadı. Mürit tuzağımıza düşmemişti. Ama bir sonraki ortaya çıkışını David ile Meghan'ı öldürerek gerçekleştirmişti. Bu katili yakalamak için yapmış olduğum planın geri teptiğini ve bunun bedelini dünyada en sevdiğim iki insanın canıyla ödediğini düşünmeye başladım. İçim içim yiyor, öfkeden kuduruyordum. Bu cinayetle katil bana şu mesajı vermişti. ''Sen kendini akıllı zannediyorsun ama ben senden çok daha akıllıyım.'' İşte o zaman onun benden akıllı olduğuna artık ikna olmuştum. Nasıl olmuştu da onu tespit edememiştim? Nasıl olmuştu da onun peşime takıldığını anlayamamıştım? Bu adam evimin etrafında dolaşmıştı. Büyük bir olasılıkla da beni takip etmişti. Aynı David ile Meghan'ı öldürmeden önce takip ettiği gibi. Hatta ondan sonra kendime bir yedek tabanca bile aldım ve sürekli yanımda taşımaya başladım. Geceleri yastığımın altında saklıyor, kılıfına takılı bir halde balya sicibiyi de yatağın madeni çerçevesine bağlıyordum. Kadınlar için üretilmiş bir Glock tabancaydı bu. Beylik silah olarak taşıdığım 9 milimetrelik Glock'un yanında çok küçük kalıyordu. Ayrıca bu tabancayı kılıfın çıt çıtını açar açmaz elime alabiliyordum. Mürit yine kalkıp benim evime gelsin istiyordum. Onun şöyle gecenin bir karanlığında evime girmeye kalkmasını öyle istiyordum ki, işte o zaman bu piçi meşru müdafaa diye vurup öldürebilirdim. Kalbim kaybettiklerimin acısıyla kurumuştu, hala da öyle. Aslında hiçbir şey değişmedi. David ile Meghan'ı hala özlüyorum. Gözüm yollarda, belki dönerler diye bekliyorum, seslerini özlüyorum. Ölümlerinden beri beni rahatsız eden bir soru sık sık kendimi kötü hissetmeme yol açtı. Eğer Philadelphia'dan dönerken o kadar yorgun olmasaydım, arabayı yol kenarına çekip uyumasaydım onları kurtarabilir miydim? Ama şimdi de beni rahatsız eden bir başka soru işareti takılıp duruyordu kafama. Peki ya Gamal doğruyu söylüyorsa ve onları bir başkası öldürdüyse, o zaman kendime boşuna işkence etmiş olmayacak mıydım? İçimden bir ses böyle bir şeyin olamayacağını aykırıyor, katilin Gamal olduğundan adım gibi emindim. Atölyeye adımımı attığımda saatler gecenin ikisini gösteriyordu. Buraya 6 ay sonra ilk kez geliyordum. Bu arada yazlık evi haftanın 2 günü temizleyen kadınım buranın tozlarını genelde hiç almazdı. Ama atölyenin içi David ile Meghan'ın öldürüldüğü günkü gibi duruyordu. Sehpada yarım kalmış bir tuval, Maynard malikanesinin yıkıntılarının bir yağlı boya tablosu, boyalar, kurumuş fırçalar, David'in çalışırken yere damlattığı boyaların parlak izleri. Bir de yere saçılmış, kan şeklinde kurumuş, beni her bakışta rahatsız eden boya lekesi. Yarıda kalan Maynard malikanesi tablosuna ilk kez dokundum. Elimi resmin üzerinde dolaştırdım. Boyanın kaba uçlarını, tuvalin düz satıhlarını elimde hissettim. Hala David'in kağıtlarıyla dağınık durumda bulunan masaya doğru döndüm. Gelişi güzel konmuş dosya kağıtlarının üzerinde, sonra da masadaki telefonun üzerinde parmaklarımı dolaştırdım. Dolaştırırken David'in beni evin iç hattından arayıp henüz bitirdiği tablonun haberini verişini, gelip tablosuna bakmamı isteyişini anımsadım. Heyecandan genç bir delikanlı gibi çıkan sesi yankılandı kulağımda. Bu oda böylesine canlı hatıraları anımsatmıştı bana ve artık anılar dayanılmaz bir hale geldiğinde mantomun yakasını kaldırdım, atölyeyi kilitledim ve çakıllı yoldan tekrar yazlık eve yürüdüm. Yatak odama gidip soyundum, gözlerimi sildim ve ışığı kapattım. Bu iş artık bitti dedim kendi kendime karanlıkta uzanmış yatarken. David ile Meghan'ı öldüren kasap bunu hayatıyla ödedi. Melanie, kendimi öyle çok da iyi hissetmedim. Ayrıca onları geri de getirmeyecek derken haklıydı galiba. Ama geçmişi artık bir tarafa bırakmak ve kendime yeni bir hayat kurmak istediğimden emindim. Acı çekmeye artık bir son vermek istiyordum. Yeniden normal bir yaşama dönmek istiyordum. Huzur istiyordum. Çok fazla şey mi istiyorum? Ağlamamaya çalışarak yatakta uzanmış yatıyordum. Kederden kurtulmayı bekliyordum ama bir türlü kurtulamıyordum. Derken harika bir şey oldu. Gözlerimi yumdum ve aylardan beri uyuyamadığım derin bir uykuya daldım. 13. Kısım. Buck Ryan cezaevi gardiyanlığı işini seven biriydi. Özellikle de idam cezasının infazındaki ayrıntıları çok severdi. İdam edilmiş mahkumların ölülerini Richmond Adli Tıbbı'na taşımak onun için çocuk oyuncağı gibi bir işti. Ama bu gecekine tamamen farklı gözle bakıyordu. Birinci sebep havanın kar yağışlı olmasıydı. Interstate 95 karayolundan Richmond'a uzanan ve sık aralıklarla yerleştirilmiş aydınlatma direklerinden yansıyan, ölgün ışıkla aydınlanan yol bir kurdele gibi bembeyazdı. İkinci sebep o akşamki mesai arkadaşı, her şeyden şikayet edip duran mızmız Jackie Doll'du. Ryan Interstate 95 karayoluna yol alırken Ford ambulansın direksiyonunu sıkı sıkı tutuyordu. Hız göstergesi 30'u bile göstermiyordu. Bu arada yanında oturmuş yağan karabakan Doll'un yüzünde hiç de mutlu bir ifade yoktu. ''Bu hızla kahvaltıyı Richmond'da yaparsak kendimizi şanslı sayarız.'' dedi neşesiz bir sesle. Ryan omurdandı. ''Elimden başka bir şey gelmiyor. Bu şartlarda ağır sürmem gerekiyor. Önemli olan oraya canlı olarak varabilmek. Arkadaki arkadaş gibi değil.'' Ryan arabanın silecekleri kar tanelerini camın üzerinden temizlerken 95'in sağındaki ve solundaki karla kaplı çam ormanlarına baktı. Yol bomboştu ve karlı yolu bir tek Ford'un farlarının yaydığı korku dolu bir ışık konisi aydınlatıyordu. Bu dünyada sanki bizden başka kimse yokmuş gibi hissediyorum, ya sen? Jackie Doll umursamaz görünüyordu. Üst taraftaki okuma lambasını açmış, USA Today gazetesinin spor sayfalarına göz atıyordu. Gördün mü, Reds kaydetti. Adiler, o maça $10 yatırmıştım. Başka güzel haber yok mu? Doll gazeteyi can sıkıntısıyla elinden bıraktı. ''Var, köpeğimin testisleri şişti, veteriner hayvanın cevizlerini kesip alacağını söyledi. Operasyon bana $300 mal olacak.'' ''Hey, o da neydi be?'' İkisi birden ambulansın arka tarafından pat diye bir sesin geldiğini duydular. Ryan aracın hızını hemen yavaşlattı. Sanki bir şey çarptı. ''Sence çocuklar kartopu falan atıyor olmasın?'' ''Bu saatte mi?'' ''Üstelik de hızsızlığın ortasında. Sen iyi misin Doll?''
''İyi ama ses sanki öyleymiş gibi geldi.''
''Hey, yine aynısı.'' dedi Doll. Aracın arkasından yine pat diye bir ses duyuldu. Ryan ''Ne oluyor yahu?'' dedi. Tabancasını kılıfından çıkardı.
''Doll, tabancayla ne yapacaksın?'' dedi. ''Arkada şu pis ölü var. Yoksa ölüden falan mı korkuyorsun sen?''
Ama Ryan aracın kapısını açarken yanındaki arkadaşını dinlediği falan yoktu. Kapıyı açar açmaz yüzüne lapa lapa yağan kar çarptı. Amma da berbat bir gece yahu. Araçtan indi, Doll da onu takip etti. İki adam dikkatlice ambulansın arka tarafına dolandılar. Ryan etraflarındaki ıssız manzaraya baktı, durup yolun her iki yakasındaki kalın bir kar tabakasıyla kaplanmış, devasa çam ağaçlarını hayranlıkla seyretti. Sanki bu yeryüzünde onlardan başka hiç kimse kalmamış gibi bir hisse kapıldı. Aracın arka kapısını gözden geçirirken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Aracın arka kapısı açıktı. Nasıl olur ama? Ne oldu? Bu oldu işte, Ryan eliyle kapıyı gösterdi. Rüzgarda açıldı herhalde, onun için çarpıp duruyormuş. Ama ben bunu kilitlediğimden eminim. Sanki kilitlenmemiş gibi. Doll donmuş kapı kolunu kavradı, kol buz gibiydi ve kapıyı kendine doğru çekip açtı. Beyaz ceset torbası idam edilmiş mahkumun silüetini almış duruyordu. Şeytanın müridi ha, artık o kadar korkunç bir görünüşü yok değil mi?
Yok.
Şu şeyi kilitleyelim.
Ryan kafasını kaşıdı. Peki ama bu kapı nasıl açıldı böyle?
Soğuk havadan. Daha önce de gördüm. Yine böyle bir kış vakti ölüyü Richmond'a götürüyorduk. Buzlanmayla metal genleşiyor ya, ondan oluyor işte. Dondurucu havada açılan kilitli kapı çok gördüm ben. Ryan geride bıraktıkları yola baktı ve bir de herhalde öyle. Hey, şu arkadaki ışıkları görüyor musun?
Nerede?
Yolun gerisinde, mesafesini kestirebilmek zor. Birkaç yüz metre olabilir.
Evet, çift araba farı gördüğümden eminim.
Dedi Doll.
Kayboldular. Sanki biri ışığın düğmesini kapattı.
''Biraz önce arkamızda ışık gördüğümden eminim. Sanki biri bizi takip ediyor.''
Doll gözlerini kısıp karlı karanlığa baktı.
''Yağan kar dışında bir şey gördüğüm yok. Aklını başına topla oğlum, bizi kim neden takip edecekmiş ki?''
''Gazeteciler olabilir mi? Şu gazeteci milletinin nasıl hikaye peşinde koştuklarını biliyorsun.''
''Ne hikayesi ya? Adam ölmüş gitmiş işte. Yola devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz?'' ''Benim ayaklarım dondu burada.''
Ryan farları gördüğünü zannettiği tarafa bakarken kaşlarını çattı. Ama şimdi ışık diye bir şey kalmamıştı. Sonra ambulansın arka kapısını hızla iterek kapattı. Kapının kapanma sesi beyaz ormanda yankılandı. Ses yitinceye kadar durup etrafa, karlarla kaplı manzaraya baktı. Işıkların yansıdığı alabildiğine karlarla kaplı uçsuz bucaksız arazide ürpertici bir yalnızlığın ortasında buldu kendini. Tepeden tırnağa titredi, başını aracın ön tarafına doğru salladı. Haydi çekip gidelim buradan.
7. ayrımın sonu. Sayfa 87.